Ayrım 13, ne hoş zamanlardı Aydın Boysan. Sayfa 216. 9'un 7'si, politikacı kalitesi. Yürek karartacak tanımlardan kaçınmak yanlış yol. Her tanıma inanmak zorunluluğu da yok. Karamsar tanımlar da iyimser tanımlar da ille de insanı üzüntüye ya da sevince boğmamalı. Bunların hepsini bilip anlamak gerekli. Şart olan ille de anlamak. Üzülmek ya da sevinmek değil, hepsinin her insan için en yararlı amacı düşündürmeye alıştırmak. İnsan beyinleri zaman zaman yabancı düşüncelere kiralanacak odalar değil ki. İnsan beyinleri içlerine kabul edecekleri ışıkları bile kendi süzgeçlerinden geçirerek kendine özgü düşünce tarzları edinme yuvalarıdır. Özellikle yine belirteyim ki insan beyinleri başkalarına ait paketlenmiş düşüncelerin istifleneceği depolar da değildir. Bu konuda beni uyaran 60 yıl önce okuduğum bir kitap oldu. Duhamel, Bekarlar. Kitaptaki iki arkadaş konuşurken biri, bu konuda benim de bazı düşüncelerim var deyince öteki, olamaz, insan bu konuda hazırlanmış düşüncelere sahip olamaz. Bu konuyu her defasında yeniden bir kez daha düşünür diyordu. 60 yıldır unutamadığım sözler bunlardır. Karamsarlık neden doğabilir ki? Diyelim talihsiz rastlantılardan. İyi de talihsizlik bütün insanların yaşam planı içinde var. Gerekli olan karşı koyabilme gücü. Gücü olmayanın karamsar olma hakkı yok. Üstelik miskinlerin karamsar olma hakkı hiç yok. Yaşamak ele geçmiş bir haktır. Bu hakkı doğru kullanmak da kaliteli bir yaşamın avansı olabilir ama garantisi değil. Bin türlü düşünce, bin türlü sözcükle anlatılıyor. Ama bazen yan yana iki sözcük gelince bir gerçeği çok güzel aydınlatıyor. Bir örnek şu, yaşamak mücadeledir, savaşımdır. Yaşamayı bir oyuna benzetelim de biraz yaklaşma korkusu azalsın. Yaşamak bütün oyunlar gibidir. İyi oynayan kazanır, kötü oynayan kaybeder. Üstelik hiçbir riske girmeyen hiçbir şey kazanamaz. Yaşamanın satranca benzetilmesine de alışılmıştır. Denir ki oyunun sonunda şah, vezir, kaleler, filler ve askerlerin hepsi birden aynı torbaya girer. Bütün insanların sonunda girdiği yer de aynıdır. Orada da hep birlikte olurlar, sonsuza dek. Politikacının kalitesi doğuşla birlikte gelir gibidir ama bunun da garantisi yoktur. İngilizler politikacının eğitimine büyük annesinden başlanır derler. Bu hali bir çeşit kalite garantisi sanırlar. Oysa dünyaya bakıyoruz, hele bize bakıyoruz da görüyoruz ki bazı politikacıların eğitimine değil büyük annesinden, kendisinden bile başlanmamış. Bambaşka mesleklerden yaşını başına almış bazı kişiler politikanın doruklarına paraşütle iniyorlar. Politikanın şartları arasında olması gereken ama her zaman olamayan üstün kalite böyle hallerde gerçekleşmiyor. Bir benzetme sanırım bu olayı da aydınlatıyor. Politikadaki karizma ile çapkınlıktaki cinsel iktidar aynıdır. Ya vardır ya yoktur. Sonradan kesinlikle öğrenilemez. Abraham Lincoln, Birleşik Amerika tarihinin en kaliteli devlet başkanlarından bir politikacı. Günün birinde kendisini ziyarete gelen bir arkadaşı gördüğü bir sahne üzerine şaşkınlığını gizleyemeden diyor ki, ''Sayın Başkan, siz kendi ayakkabılarınızı kendiniz boyuyorsunuz ha?'' Başkan son derecede sakin yanıt veriyor, ''Ya kiminkileri boyayacaktım?'' Lincoln'un buna benzer pek çok davranışı kişisel kalitesinin göstergeleri oluyor. 9'un 8'i, deyimlerin önemi. Cumhuriyetimizin 15 yıllık 1. ve 69 yıllık 2. dönemini görünüşlere aldırmadan anlamak, özetlemek ve karşılaştırmak gerekir. Yaşamın çok farklı iki önemli sahnesi ruhsal oluşumlar ve maddesel olaylardır. İkinci dönemde maddesel yaşama koşullarımızda önemli iyileştirmeler gerçekleşti. Refah arttı, tüm insanlarımız kendi geçim koşulları içinde elbette daha konforlu bir yaşam biçimine kavuştular. Ancak hemen hatırlatmak isterim ki dünyada konfor ve lüksün en yukarıdaki kademesinde yaşayan insan toplumları bulunuyor. Petrol zenginliğiyle dünyayı sömüren bu toplumlar uygarlığın en aşağı kademelerini dolduruyorlar. Açıkça anlaşılıyor ki konfor uygarlık değildir. Uygarlığın üst basamaklarına ancak ruhsal oluşumlarla çıkılabilir. Toplumların kalitesini ancak kültür, sanat, ahlak ve bilimde yükselebildikleri basamaklar belirler. Amacımız yaşam kalitesi konusunda düşünce alışverişi olduğuna göre önce kalite sözcüğünün anlamı üzerinde durmak doğru olacak. Kalitede çok kullanılmasına da karşın genelde anlamı pek düşünülmeden ağız alışkanlığı pervasızlığıyla kullandığımız bir sözcük. Aynı biçimde ahlak, demokrasi, ciddiyet sözcükleri kullanmanın da enflasyonuna alıştık sanki. Üstelik her kullanan bu ve benzeri sözcükleri doğru anlamlarını kastederek değil, dekoratif malzeme olarak ve aldatmak için kullanabiliyor. Öyleyse doğru düşünce platformunda buluşabilmek için önce sözcüklerin tanımını, tarifini yapmak gerekecek demektir. Elbet ihtiyatlı olmak için önce tanımın da tanımını yapmak gerekir. Bu da şöyle anlatılıyor. Bir kavramın, bir sözcüğün, bir nesnenin ayırıcı özelliklerinin, ana özelliklerinin tümü. Oysa öte yandan şöyle diyebilen insanlar da var. Bazı sözcüklerin ne anlama geldiğini biliyorum ama açık bir tanımını yapamam. Böylece de bütün ciddi konularda sulandırma yapmanın bir örneği daha verilmiş oluyor. Gerçek o ki bir insanın tanımını yapamadığı bir konuyu anlamış olması da iyice kuşkulu görünüyor. Geldik yaşam biçimi olarak kalitenin ne olduğuna ama bir yandan yaşamın ne olduğuna da bir göz atmalıyız ki açıklayalım derken telaşa düşmüş olmayalım. Telaş etmekte her zaman bir kalite zayıflığı tehlikesi vardır. Ağırkanlılıkla zaman yitirmeyelim ama telaş ile hızlı düşünmeyi de birbirine karıştırmayalım. Bilimin de insan yaşamındaki kalitenin iyileştirilmesinden başka amacı olamayacağını düşünmek yerinde yargı gibi gözükür. İyi ahlak ile iyi kalite birbirinden kopamaz. İyi ahlakın göstergesi iyi karakter olmalıdır. İyi karakterin beyinden mi yoksa yürekten mi kaynaklandığı sorusu da beyhudedir, anlamsızdır. Elbet iyi ahlak hem beyinden hem de yürekten kaynaklanır. Karaktersizlik ile kalitesizlik birbirinin doğurganıdır. İlle de teselli ararsak etik açısından yontma taş dönemi karanlığında yaşanmakla birlikte öyle bazı insanlar ve toplumlar vardır ki yıldızlar gibi parlamaktadırlar. Ancak karanlık gecelerin yıldız kaymaları gibi seyrek ve kısa olurlar ne yazık ki. 9'un 9'u Türkçenin yozlaşması. Türkçenin yozlaşması Osmanlı saray yaşamının yozlaşmasından kaynaklanır. Saray dili Arapça ve Acemce ile akılsızca çeşitlendirilmiş, ortaya çıkan dil Osmanlıca olarak öylesine bir karmaşaya dönüşmüştür ki ne Türk ne Arap ne de Acem bu dilden hiçbir şey anlamaz olmuştur. Saray şiirleri örneğin Nedim, ölümü 1730, İstanbul'u şöyle över. Bu şehri İstanbul ki bi mislü behadır, bir sengine yekipare Acem mülki fedadır. Şair kısaca demek ister ki, bu İstanbul'a paha biçilemez, tek bir taşına tüm Acem ülkeleri feda olsun. Elbet şiirde abartma hoşgörülür bir tutumdur ama bu abartma da anlamsız palavraya dönüşmezse. Örneğin rüyaya giren sevgili anlatılırken abartılırsa, abartmanın ancak böylesi gerçekleri çarpıtmaz. Yabancı sözcüklerin saldırgan işgaline girmiş Türkçe 1935 yılında dil devrimiyle temizlenmeye çalışıldı. Bu devrimin önemli ölçüde başarılı olduğunu ancak ben yaştakilerin anlaması olasıdır. Ben kişi olarak kendi hesabıma kullandığım Osmanlıca kalıntısı yabancı sözcükleri hala temizleyememiş olduğum için mahcup ve üzgünüm. Üzgünüm ama ne yazık ki benim kuşağım kendi ana dilimizi bile neredeyse iki kez öğrenmek zorunda kalmış insanlarız. Hatta ben yaştakiler ilkokulda eski Türkçe diye yutturulmak istenen Arap yazısını bile öğrenmek zorunda kalmıştık. Yazı devrimi 1928 yılında gerçekleşmişti. Osmanlı saray dilinden kopamamış iyi şairler bile Ahmet Haşim gibi unutulup gitmiştir. Daha sonraki yıllarda duru Türkçe yazabilen şairler hala zevkle anılmaktadır. Bedri Rahmi'nin 1913-1975 İstanbul anlatışı reçellenmiş şiirlere benzemez ama gerçek şiirdir. Türkçesi de tertemizdir. Bir Anadolu'dur gelmiş meleşir boşlukta. Bir Anadolu'dur gelmiş serilmiş. Bir Ali Cengiz kilimdir örülmüş. Şehrin böylesi nerede görülmüş? Dağlar taşlar kızamık dökmüş. Orhan Veli 1914-1950 bütün şiirlerinde olduğu gibi İstanbul'u da nedenli çekingen ve hiç abartma olmadan şöyle anlatır. Urumeli Hisarı'na oturmuşum, oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları, Eda'lım senin yüzünden bu halim. 9'un 10'u Türkiye'de kitap. Kitap okumak deyince hangi kitaplar olduğunu anlatmalıyız. Öykü, roman, deneme, inceleme, gezi ve şiir kitaplarını kastediyorum. Bizde bir özel okulda lise son sınıf öğrenciler arasında yapılan araştırmaya göre öğrencilerin %45'i en son 6 yıl önce ders dışı bir kitap okuduğunu bildiriyor. %22 4 yıl önce, %6 3 yıl önce, %3 1 yıl önce, %2 6 ay önce ders dışı bir kitap okuduğunu belirliyor. Lise son sınıf öğrencilerinin %7'si öykü, roman, gezi, inceleme, deneme, şiir gibi herhangi bir ders dışı türden bir kitap okuduğunu anımsamıyor. %70'i ise TV, internet varken kitap okumanın gereksiz olduğuna inanıyor. Türkiye'de okur yazar olanlar nüfusun %86'sı kadar. Bunlar arasında kitap okuyanların oranı ise yalnız %1. Evet, 1. Bir yılda kişi başına Japonya'da 25, Fransa'da 7, İngiltere'de 12, ABD'de 8 kitap üretiliyor. Bizde ise kişi başına kitap sözü yerine üretilen kitap başına kişi sayısı 12.089 oluyor. Bilkent Üniversitesi Doktor Süha Ertem Araştırması 1995. Yani kişi başına yılda üretilen kitap sayısı Japonya'da yaklaşık 30 bin, Fransa'da 8 bin, misli kadar fazla. Türkiye'de bir yılda basılan kitap Japonya'da bir günde basılıyor. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı araştırmasına göre 6 kişiye yılda bir kitap düşüyor gözükürse de bu bilgi bütün okulların ders kitaplarını da hesaba soktuğu için gerçekleri göstermiyor. Yanıltıcı. Tam anlamıyla tembel işi bilgi edinmenin yolu imiş gibi gözüken TV yayınları düpedüz aldatıcı etki yapıyor. Kitap okuyan kişinin beyin hücrelerini çalıştırma gücü olduğu için doğaüstü müstesna rolünü hala koruyor. Uygarlık henüz kitap okumanın insan beynine kazandırdıklarıyla rekabet edecek bir başka yol bulmuş değil. TV, sinema veya tüm görsel araçlar tembel kafaların kolayına geliyor. Görmek tembellerin tek dayanağı. Tembel kafa gördüğü ile anladığını sanıyor. Bu iş kolayına kaçmanın beleşçilere mahsus bir yolu. Kitapta yazılanı zihinde canlandırmak tembellere yorucu geliyor, bundan kaçıyorlar. Eğitimci ve araştırmacı Ferhat Özen durumu aydınlatıcı özeti şöyle yapıyor. Batıda yazının, kitap okumanın kişiyi bilgilendirmeden daha önemli bir işleve, beyin hücrelerini çalıştırmak gibi son derece önemli bir işleve sahip olduğu görüldü. Görsel araçlar her şeyi gözler önüne serdiği için beynin yazılanı ya da söyleneni canlandırmak, soyutu algılamak gibi bir çabaya girmelerini gereksizleştiriyor. Beyin tembelleşiyor, beyin hücrelerindeki bu tembelleşme beyin ölümüne, yani beynin düşünme, analiz, sentez yapma işlevini yitirmesine dek varıyor. 9'un 11'i, azman şehirler. İnsanlar dünyanın mikropları. Denir ki kanser mikrobu hasta ölünce kendisinin de öleceğini bilir. Oysa insanlar dünya batınca kendilerinin de yok olacağını anlamıyor. Dünyadaki bazı şehirlerin nüfusu 20-25 milyon insan. Karachi, New Mexico, Delhi gibi. İstanbul'umuz da 20 milyonu bulur. Bu Ur gibi büyümüş şehirlerin azmanlaşması refah artışından doğmuyor. Örneğin refah içindeki New York nüfusu artmıyor, azalıyor. Hesabını bilmeyen ülkelerin nüfus artışı çocuk yapmaktan daha önemli zevki olmayan toplumların marifeti. Bu toplumlar aslında nasıl sevişileceğini de bilmiyorlar. Sevişmeyi de kültürel seviyesi yukarıda olan toplumlar yüksek düzeyde başarıyor. Çocuk yapmak için sevişmek elbet gerekir ama sevişmek için çocuk yapmak şart değil. Neden mi? Şöyle. Söyleşi arasında bir softa insanları batırıyor. Bu insan dediğimiz yaratıklar hiçbir şeyin zamanını bilmezler. Gece demez, gündüz demez, yaz demez, kış demez, sabah demez, akşam demez, sevişir dururlar. Merdiven altında bile olsa. Oysa canlılar böyle yaratılmamış ki. Bütün canlıların çiftleşme mevsimi var. Zamanı hepsi için belli. Bu canlılar sevişme mevsimleri zamanları dışında dişilerine hiç yaklaşmazlar ki. Bektaşi söze karışır. Onlara da neden hayvan demişler? 9'un 12'si, paçavralaşan dünya. Aklıma takılır ara sıra dünyanın nereden geldiği, nereye gideceği konusu. İnce ve hiç olmazsa kibar bir yakıştırma ile yazımın başlığını belirtmek istedim. Haksızlık olmadan yakıştırmanın ne olduğu görülüyor. Aklıma ne gelirse onu yazacağım. Sıra falan kollamadan. Önce petrol fiyatlarından başlayalım. 1970 yılında ham petrol varil fiyatı 1.80 dolar. 1991'de 21 dolar olmuş, şimdi ise 70 dolar civarında dolaşıyor. Bu yazı basılıncaya kadar ne olur bilemem. Ama böyle kalsa bile 1970 fiyatının 39 misline yükselmiş. Bu değişim bir kısım insanların, insan topluluklarının bütününü, kanlarını içer gibi sömürdüğünün kanıtıdır. Sömürenlere de sömürülenlere de yazıklar olsun. Utanmak hepsinin borcudur. Dünyamızın milyarlarca yıl sürede dehşet veren bir yavaşlıkla ürettiği petrol, yalnız 20. ve 21. yüzyılda, yani sadece 200 yılda tüketilecek gibi görünüyor. Enerji hovardalığına, akla sığmaz şımarıklıkla dalmış olan insanların sonlarının nereye varacağı düşünülünce şeamet tellallığı yapmaktan başka yol kalmıyor. 9'un 13'ü, nedir bu enerji? Enerji sözcüğünün binlerce yıl önceki biçimi energeya, etkileyen güç anlamında kullanılıyordu. Çağımızdaki kullanımı da yaklaşık anlamlar taşıyor. Deniyor ki enerji fiziksel bir sistemde biriktirilmiş iş yapma gücüdür. Olabildiğince basit bir örnek, gerilmiş bir yaydır. Bu yayda iş yapma gücü, yani enerji depolanmıştır. Bir otomobil ya da bir tren de depolanmış enerji ile devinime geçer. Doğada mevcut enerji biçimlerine örnek olarak mekanik, termik, manyetik, elektrik, kimyasal ve nükleer enerjiler gösterilebilir. Bilimsel anlatımlara göre enerji yoktan üretilemez ya da varken yok edilemez. Ancak bir başka biçime dönüştürülebilir. Örneğin bir termik santralde kimyasal enerji yakma yoluyla ısıya dönüştürülür. Isı enerjisi bir buhar türbininde mekanik enerjiye dönüştürülebilir. Örneğin mekanik enerji de jeneratörlerle elektrik enerjisine çevrilebilir. Yeryüzünde çeşitli enerji taşıyıcıları bulunuyor. Kömür, petrol, doğalgaz, uranyum ki nükleer enerji taşır, elektrik bu taşıyıcıların örnekleridir. Bunların taşıdığı enerji geniş ölçüde birbirine çevrilebilir. Enerji endüstri ve ekonomisi dünyanın ciddi ülkelerinde devlet kontrolüne alınmıştır. Enerji üreten kuruluşların tüm etkinlikleri kontrol edilip onaylanır. Kartelleşmelerine izin verilmez denirse de inanılamaz. Örneğin Opel açık bir sömürü çetesidir. Bir kapalı sistem ki kendi sınırları dışında hiçbir enerji alışverişi olmayan yalnız bir bütündür. Bu kapalı kutu içindeki enerji toplamı sabittir. Ne azalır ne çoğalır. Ancak bu sistem içindeki enerji biçimlerinden biri örneğin azalırsa ötekiler kesinlikle çoğalır. Ama toplam enerji miktarı değişmez. Bu gerçek doğanın temel kanunlarından biridir. İşte bu doğal kanun nedeniyle perpetuum mobile, ani devri daim makinesi yapılabilmesi olanağı yoktur. Konu aklıma gelir gelmez hemen kadim dostlarımdan bir müstesna insanı anıveririm. İstanbul Teknik Üniversitesi değerli profesörü Hikmet Binarkı. Onun anlattığı pek hoş bir olayı da. Toplumumuzun eski yıllarından sevimli bir insan olan John Ahmet Bey de devri daim makinesi olduğunu iddia ettiği bir cihaz yapmış. Ama iddiasını kanıtlamak için cihazı çalıştırırken gizliden gizliye bir kolu çevirmekte olduğu görülmüştür. Her ne kadar John Ahmet Bey ne olur yani ben emekli bir adamım zaten hiçbir iş yapamam bu kolu çevirsem ne çıkar demişse de bu makine bir şaka olmaktan ileri gidememiştir. John Ahmet Bey makineyi yapamamış ama görüyoruz ki kendisine uzun yıllara kalacak bir ün yapmıştır. Şurası kesindir ki doğanın temel kanunu değişmeyecek ve hiçbir John Ahmet Bey perpetuum mobile yapamayacaktır. Evet, bilimsel olarak enerji yok edilemez ama pratikte artık insanların hiçbir işine yaramaz biçime dönüştürülebilir. Açık havada yakılan bir ateş çevresindekileri biraz ısıtır. Ancak enerjinin büyük bölümü ısı olarak havaya uçar gider. Enerjinin yok edilemeyip biçim değiştirebileceği bilimsel gerçeği, açıkta ateş yakmayı enerji hovardalığı olmaktan kurtaramaz. 200 yıl kadar önceki bir gerçeği anımsamanın değişikliklerin boyutlarını daha iyi gösterecek ışığı tutacağını sanıyorum. O zaman dünya endüstrisinin kullandığı enerjinin yarıdan çoğu insan ve hayvanların kol ve bacak gücü kullanılarak elde ediliyordu. Zihinsel olarak birdenbire 200 yıl sonrasına sıçrarsak şaşkınlık geçirmemek vurdum duymazlık olur. Uygar ülkelerde tarımda bile hayvan enerjisi kullanılmaz oldu. Köyler boşalıyor, şehirleşme ve şehirler vahşi boyutlara erişti. Motorlu taşıtlar ve uçaklar dünyayı küçülttü. Evet, uygarlık iletişim araçlarıyla insanları birbirine yaklaştırdı ama refahın getirdiği konfor konutları bile enerji tüketimine sürükledi. Artık evlerimizde tel dolap yok, Anadolu'da eşekli köylü kalmadığı gibi. Gelişmelerin yabansı boyutları dünya enerji kaynaklarının sömürülmesine yol açtı. Petrol gibi bir enerji kaynağına hesapsızca yaslanıldı. Petrol rezervlerinin jeolojik çağların, yani milyonlarca yılın bir ürünü olduğu, hele hele sınırlı olduğu gerçeği göz ardı edildi. 30 yıl önce enerji ile ilgili kitaplarda dünyada bilinen petrol rezervlerinin 45 yılda tükeneceği yazılıyordu. Bilindiği halde gizlenen ya da henüz bulunmamış rezervler buna dahil değildi. Aradan 30 yıl geçtikten sonra petrolün ne zaman tükeneceği konusunda güvenilir bilgilere rastlanmıyor. Ama sanırım ki artık 21. yüzyıl petrole fazla güvenmiş olan siyasi deve kuşlarının kafalarını kumdan çıkarmak zorunda kalacakları dönem olacaktır. 20. ve 21. yüzyıllar insanların enerji savurganlığı ve özellikle petrol şımarıklığı yıllarıdır. Enerji bakımından sorumsuz hazır yiyicilik dönemidir. Petrolün azalmasıyla başlayacak olan bunalım, bitişiyle birlikte yeryüzünde kitlelerin kara yazgısına dönüşecektir. Yalnız ve yalnız 200 yılın dünya tarihinin çok minyatür bir bölümü olmasına da karşın gerçek budur. Dünyanın 5 milyar yıl önce oluştuğu, 5 milyar yıl sonra da yok olacağı düşünülürse, bu 200 yılın dünya ömrünün sadece 0,000002'si, yani 100 milyonda ikisi olduğu hemen anlaşılır. Dünya enerji krizinin başlangıcı sayılan 1973 yılı aslında bir petrol bunalımının başlangıç yılıdır. Bu bunalım petrol ihraç eden ülkelerin kurdukları kartel ile fiyatları düşürmemek için anlaşma yapmalarından kaynaklanır. Kısacası petrol ihraç eden ülkeler kurdukları OPEC ile tüketen ülkeleri sömürmektedirler. Korkaklarla söyleşi. Korkma ölürüm diye, ölüm ödlektir, cesurlardan korkar. Üzülme saçların dökülürse, kafanın üstü boşalır, içi dolar. Beden düşkünleşir, zihin parlar, bunamadıkça. Geçmiş zamanı unutma, geleceğinle neşelen, çekinmeden. Yaşamak sanattır, aklı kullandıkça. Sıkılma. Uzun yaşamak mı? Hemen yaşlan, ki alışasın. Beleşçinin düşü uzun yaşamak, yaşlanmadan. Yaşlanmayı hızlandıran yaşlanma korkusu. Korkma. Ölümden korkan zaten yaşamıyor, titreme. Yaşlanmanın sihiri vazgeçme gücünden doğar, vazgeç. Ömrün akşamı giz dolu bilgelik, zevkine var. Doğmaktan vazgeçmediysen ölürsün de, bil bunu. Budala o ki uzun yaşama aşkına can verir. Korkak bin kere ölür, korkmayan bir kere. Korkma, öl. Diyelim ki öldün, anlamazsın ki. Bu da hoş değil mi? Ya sonra? Sıkıntıdaydı genç adam, yetmiyordu ki zaman. Bunca düşe, bunca hırsa. Düşündü, taşındı, buldu. Yettirmenin tek çaresi ölümsüz olmaktı elbet. Uçtu, Hızır'a ulaştı. Karşılık verip anlaştı. Ölümsüz yaşama geçti. Yok olmuştu büyük bela, zaman var artık her şeye, ister ruhsal ister tensel. Sanatın da bilimin de doruklarına toplumun işten değil çıkmak artık. Hoştu ama keman çalmak, önce şiir yazmalıydı, beste yapmalıydı sonra. Aşka gelince titredi, yaşamak ne de hoş şeydi, hangi güzel kızla olsa. Ne mutluydu, anlamadı. Mutluluk aptal ederdi. Ölümsüzlüğe inanmak, inanan hemen ölsündü. Sanırım anlaşılmıştır. O zaten hemen ölmüştür. Ya sonra diyenler için, bu işin sonrası yoktur. 13. ayrımın sonu, sayfa 232.